Ayrım 19.
Fransa'da çocukları katletmeler ve sokağa bırakmalar artıyor. İkisi de Fransız Medeni Kanunu'nun babalığın araştırılmasını yasaklamasıyla teşvik edilmektedir. Code Civil'in 340. maddesi La Rochardi, La Paternit, Est Interdit. Buna karşılık 314. maddesi şöyle diyor. La Rochardi, La Maternit, Est Admis. Bir çocuğun babasını araştırmak yasak ama annesini araştırmak serbesttir. Bu baştan çıkarılana karşı haksızlığı açıkça dile getiren bir yasadır. Fransa'nın erkekleri ellerinden geldiği kadar kadını ve kızı baştan çıkarabilirler. Hiçbir sorumlulukları yoktur ve nafaka ödemeleri gerekmez. Bu hükümler kadın cinsinin erkekleri baştan çıkarmasınlar diye korkutmak gerektiği bahanesiyle çıkarıldı. Görülüyor ki güçlü cinsin üyesi bu güçsüz erkek her yerde baştan çıkarılandır ve hiç baştan çıkarmaz. Code Civil'in 340. maddesinin mantıki sonucu 312. maddeyi L'enfant, conju, pendantle marije, apur, perela, mari, evlilik sırasında gebe kalınan çocuğun babası kocadır. Babalığın araştırılması yasak olunca boynuzla taçlandırılmış kocada, karısının bir yabancıdan gebe kaldığı çocuğu mantıken kendisininki olarak kabul etmeyi sineye çekmek zorundadır. Fransız burjuvazisi hiç olmazsa tutarsızlıkla suçlanamaz. 340. maddeyi kaldırmak için gösterilen tüm çabalar şimdiye dek başarısız kaldı. Öte yandan Fransız burjuvazisi aldatılmış kadının çocuğunun babasına nafaka için başvurmasını yasayla olanaksız kılarak gösterdiği insafsızlığı, gayrimeşru çocuklar için yetimhaneler kurarak dengelemeye çalıştı. Yani yeni doğan bebeğin elinden yalnızca babası değil annesi de alınıyordu. Fransız varsayımına göre bunlar öksüz çocuklardır ve böylece Fransız burjuvazisi evlilik dışı çocuklarını ana yurdun çocukları olarak devlet kasasından eğittirir. Harika bir kurum. Almanya'da da gittikçe daha fazla Fransızların yolu seçiliyor. Alman İmparatorluğu'nun medeni kanundaki hükümler evlilik dışı çocukların hukuki durumu üzerine eskiden geçerli olan daha insancıl hukukla kısmen çelişen ilkeler içeriyor. Evlilik dışı bir çocukla babası akraba sayılmazlar. Buna karşılık İmparator 2. Joseph evlilik dışı çocukla evlilikten olanın eşitliğini karara bağlıyordu. Annesinin birçok erkekle ilişkisi, gebe kalma dönemine rastlayan evlilik dışı çocuğun babası yoktur. Annenin düşüncesizliği, zayıflığı ya da yoksulluğunun cezasını çocuk çekiyor. Yasa düşüncesiz baba tanımıyor. Evlilik dışı çocuğa bakmak annenin hakkı ve görevidir. Annenin velayet hakkı yoktur. Evlilik dışı çocuğun babası çocuk 16 yaşını doldurana dek annesinin konumuna uygun, düşecek şekilde geçimini eğitim ve ilk öğretim masrafları dahil olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Eğer çocuk sakatlık sonucu kendi kendine bakamayacak durumdaysa, baba için bu yükümlülük 16. yaşın ötesinde de sürer. Baba anneye doğum masraflarını doğumdan sonraki ilk 6 hafta içinde gebeliğin ya da doğumun sonucu olan kimi gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür. Vesaire ama Prusya yasalarına göre evlilik dışı gebe bırakılan, daha önce lekelenmemiş bekar ya da dul bir kadın, gebe bırakanın konumuna ve servetine göre tazmin edilmek zorundaydı. Ancak tazminat tutarı gebe bırakanın servetinin 1/4'ünü geçemezdi. Evlilik dışı çocuğun annesinin iffetli olup olmamasına bakılmaksızın babadan geçim ve eğitim talep etme hakkı vardı. Fakat yalnızca köylülerin ya da sıradan vatandaşların evlilikten olan çocuklarının eğitimi ne kadar tutuyorsa o kadar. Evlilik dışı cinsel ilişki, evlenme vaadiyle olmuşsa yargıç kızlığı bozulana gebe bırakanın adını, mevkiini ve rütbesini ve aynı şekilde haklı taraf olarak boşanmış bir kadının tüm haklarını tanımak zorundaydı. Ve böyle bir durumda evlilik dışı çocuk yasal evlilikten doğan çocuklarla aynı haklara sahipti. Bu artık kalktı. Gerileme bizim yasamamızda leitmotiftir. 1831-1880 arası dönemde Fransız mahkemeleri önünde 8568 çocuk katli davası görüldü. Öyle ki sayıları 1831-1835 yılları arasında 471 iken, 1876-1880 yılları arasında 970'e çıktı. aynı zaman dilimi içinde 1032'den fazla kürtaj davasına bakıldı. Bu rakam 1880'de 100'dü. Elbette ki mahkemeler yapay düşüklerin yalnızca ağır rahatsızlıklar ve ölümlerle sonuçlanan çok küçük bir bölümünden haberdar oluyor. Çocuk katlinde kırsal nüfus %75 ile kürtajda kentler %67 ile pay sahibiydi. Kent kadınlarının elinde normal doğumu önlemek için daha fazla çare var. Düşüğün çok, çocuk katlinin nispeten az olması bu yüzdendir. Kırda koşullar tersinedir. Almanya'da çocuk katli nedeniyle 1882-1886 yılları arasında 884, 1897-1901 arasında 887, 1902-1906 arasında 745 kişi hüküm giymiştir. Bugünkü toplumun en mahrem ilişkileri ile ilgili sunduğu tablo budur. Bu tablo, şairane hayalcilerin çizdiği resimden çok farklıdır. Yalnızca bir tek avantajı vardır, o da gerçek olmasıdır. Fakat karakterize edici birkaç fırça darbesi daha eklemek gerekiyor. 3. Evlilik için eğitim. Şimdiki halde kadın cinsinin düşünsel açıdan ortalama olarak erkekten aşağı olduğu konusunda herhalde bir anlaşmazlık yoktur. Gerçi asla bir kadın dostu olmayan Balzac'ın iddiasına göre, erkek öğrenimi gören bir kadın gerçekten de kendisinin ve kocasının mutluluğunun temelini yaratmak için en parlak ve en verimli özelliklere sahip olur. Ve zamanının erkekleriyle kadınlarını iyi tanıyan Goethe, Wilhelm Meister'ın çıraklık yıllarında güzel ruhlu bir insanın itirafları alaycı biçimde şöyle diyor. Bilgin kadınlar gülünç duruma düşürüldü ve herhalde bu kadar cahil erkeği utandırmak saygısızlık sayıldığından bilgililere de tahammül edilmek istenmedi. Ama bu genel olarak kadınların düşünsel açıdan erkeklerin gerisinde oldukları gerçeğinde bir şey değiştirmez. Bu fark var olmalıdır da. Çünkü kadın efendisi olarak erkek onu asıl nasıl biçimlendirdiyse öyledir yalnızca. Kadının eğitimi öteden beri proletaryanınkinden çok daha fazla ihmal edilmiştir ve bugün bu yönde yapılanlar ise yetersizdir. Düşünce alışverişi gereksiniminin tüm çevrelerde arttığı bir zamanda yaşıyoruz ve kadının ihmal edilmiş düşünsel eğitimi erkekten öcünü alan büyük bir hata olarak ortaya çıkıyor. Erkekte eğitim, zekanın geliştirilmesi, düşünce yeteneğinin keskinleştirilmesi, reel bilginin çoğaltılması ve iradenin sağlamlaştırılmasına, kısaca zeka fonksiyonlarının eğitimine yöneliktir. Uygulanan araçlarla amaca sıkça ulaşılamasa da, genellikle ulaşılmak istenmese de en azından böyle olduğu iddia edilir. Buna karşılık yüksek sınıflarda kadının eğitimi esas olarak duygusal derinleşme, biçimsel ve müzik, edebiyat, sanat, şiir gibi edebi eğitimle sınırlıdır. Bununla kadının yalnızca sinirsel duyarlılıkları ve fantazisi yükseltilir. Yapılabilecek en yanlış şeydir bu. Burada kadının eğitim derecesini kararlaştıran güçlerin kadın karakterinin niteliği ve kadının yaşamdaki sınırlı konumu üzerine kendi ön yargıları tarafından yönlendirildikleri görülür. Kadının sinirliliğe eğilimini daha da artıran duygusal yaşamı ve fantazisi daha fazla geliştirilmemeli, aynen erkekte olduğu gibi onda da zeka faaliyeti geliştirilmeli ve pratik yaşamın görüntüleriyle haşır neşir edilmelidir. Kadının sıkça bir hayli rahatsız edici olan fazla duygu yerine iyi bir porsiyon keskin zeka ve kusursuz düşünme yeteneği, sinirsel uyarılmışlık ve çekingen karakter yerine karakter sağlamlığı ve fiziksel cesaret, varsa edebi bilgi yerine dünya, insanlar ve doğal güçlerle ilgili bilgi edinmesi iki cins için de çok avantajlı olurdu. Şimdiye dek genel olarak kadının duygusal ve ruhsal yaşamı ölçüsüz derecede beslendi. Buna karşılık zeka gelişimi engellendi. Ağır biçimde ihmal edildi ve bastırıldı. Bunun sonucu olarak kadın tam anlamıyla duygusal ve ruhsal hipertrofisi çekiyor ve bu nedenle o çoğunlukla her türlü batıl inanca ve mucize yalanına açıktır. Dinsel ve başka türlü şarlatanlıklar için çok yararlı bir zemin, her türlü gericilik için uyumlu bir araçtır. Dar kafalı erkek dünyası bunun acısını duyduğu için sıkça şikayetçi olur. Ama bunu değiştirmez. Çünkü büyük bir çoğunlukla kendisi de henüz kulaklarına dek ön yargılara gömülmüştür. Kadınlar genel olarak anlatıldığı gibi olduğundan dolayı dünyayı erkeklerden farklı görürler ve böylece iki cins arasında farklılıklar için güçlü bir kaynak daha yaratılmış olur. Bugün kamu yaşamına katılım her erkek için önemli görevlerden biridir. Birçok erkeğin bunu henüz kavramamış olması durumu değiştirmez. Ama tek tek kişilerin özel ilişkileriyle kamu kurumlarının en yakından bağıntılı olduğunu, kişi ve ailenin selameti ve felaketinin kişisel özellikler ve eylemlerden çok kamu kurumlarının durumuna bağlı olduğunu anlayanların çevresi gittikçe büyüyor. Şeylerin durumundan kaynaklanan ve onların konumunu belirleyen yetersizlikler karşısında tek tek kişilerin en büyük çabayı göstermesinin bile aciz kaldığı görülüyor. Öte yandan geçim mücadelesi eskisinden çok daha fazla çaba istiyor. Bugün neredeyse genel olarak erkeğe onun zamanını ve gücünü gittikçe daha yüksek ölçüde meşgul eden talepler getiriliyor. Ama erkeğin karşısında bilgisiz ve ilgisizliği ile anlayışsız bir kadın durmaktadır. Kadın ile erkek arasındaki düşünsel farklılaşmanın günümüzde ilişkilerin henüz küçük, dar ve kadının anlayışına daha yakın olduğu, eskisinden daha büyük olduğu bile söylenebilir. Bugün kamu meseleleriyle uğraşmak çok sayıda erkeği önceden bilinmeyen ölçüde meşgul ediyor. Bu da onların ufkunu genişletiyor. Ama ev çevresine de gittikçe daha fazla yabancılaştırıyor. Kadın bu nedenle kendisini ihmal edilmiş hissediyor ve yeni bir farklılaşma kaynağı ortaya çıkıyor. Çok ender olarak erkek kadınla anlaşabilmeyi ve kadını ikna etmeyi başarıyor. Kural olarak erkek, kendisinin isteklerinin kadını ilgilendirmediğini, onun anlayamayacağı görüşündedir. Kadını aydınlatma zahmetine katlanmaz. Kadın ihmal edildiğinden dolayı şikayete başlar başlamaz gelen basma kalıp yanıt sen anlamazsındır. Kadınların anlayamaması çoğu erkeklerin anlayışsızlığıyla sadece teşvik edilir. İpin aynı ucunu çektiklerini ve insana yaraşır bir gelecek için yalnızca tek bir çarenin herkesi özgür insan yapan temelden bir toplumsal değişim olduğunu ikisi de anladıkları oranda erkek ve kadın proleterler arasında daha iyi bir ilişki oluşur. Bu anlayışın proleter kadınlar arasında da yaygınlaşması oranında sıkıntı ve sefalete rağmen evlilik yaşamları daha ideal bir duruma gelir. Şimdi iki tarafında ulaşmak için çaba sarf ettikleri ortak bir hedefleri ve ortak mücadelelerinin yol açtığı düşünce alışverişi dolayısıyla tükenmez bir kaynakları vardır. Bu anlayışa ulaşan proleter kadınların sayısı her yıl artıyor. Burada insanlığın geleceği için belirleyici önemde bir hareket gelişiyor. Başka evliliklerde evliliğin başlangıcında henüz tutku egemenken, kolayca görmezden gelinen eğitim ve görüş farklılıkları daha olgun yıllarda gittikçe daha fazla kendini duyumsatır. Ancak cinsel tutku ne kadar çok sönerse onun yerine o kadar çok düşünsel uyum geçmelidir. Erkeğin vatandaşlık görevlerini biliyor ve onları yerine getiriyor olup olmaması bir yana, o mesleki konumu ve dış dünyayla sürekli ilişkisi dolayısıyla çeşitli vesilelerle, çeşitli unsur ve görüşlerle sürekli temas eder ve bu nedenle ufkunu genişleten düşünsel bir atmosferin içine girer. Erkek çoğunlukla kadının tersine bir tür düşünsel deri değişimi içinde bulunur. Buna karşılık sabahtan akşama dek onu meşgul eden ev işleri nedeniyle kadının eğitim zamanı ondan çalınır. Kadın düşünsel zindeliğini yitirir ve körelir. Bugün evli kadınların çoğunluğunun içinde yaşadığı bu aile sefaletini burjuvaca düşünen Gerhard V. Amthor yaşam kitabına kenar notlarında son derece doğru anlatıyor. Orada Ölümcül Böcek Isırıkları adlı bölümde başka şeylerin yanı sıra şöyle deniyor. Onun, ev kadınının, tazeliğini ve gücünü yok eden şurada eşin ölümünün, burada sevilen çocuğun ahlaki çöküşünün getirdiği, şurada uzun ağır bir hastalıktan, burada özenle korunan bir planın bozulmasından oluşan, hiç kimsenin kaçınamayacağı sarsıcı olaylar değil. Bilakis her gün tekrar yinelenen, küçük, ilik ve kemik kemiren dertlerdir. Kaç namuslu anacık yaşam cesaretini, pembe yanaklarını ve şuh gamzelerini buruşuk, kurumuş, hastalıklı mumyalar haline gelene dek evsel dertlerin hizmetinde tüketir ve yıpratır. Sonsuza dek süren yeni soru: bugün ne pişirmeli? Sürekli tekrarlanan süpürme, silkme, fırçalama ve toz alma zorunluluğu. Yavaş ama kesin olarak ruhu ve bedeni yiyip bitiren damlalardır. Mutfak ocağı, gelir ile gider arasında en üzücü bilançoların çıkarıldığı, gıda maddelerinin artan pahalılığı ve gerekli paranın sağlanmasının gittikçe zorlaşması üzerine en moral bozucu düşüncelerin oluştuğu yerdir. Çorba tenceresinin kaynadığı ocağın önünden gençlik ve doğallık, güzellik ve neşe kurban edilir ve dertten iki büklüm çukur gözlü aşçının, bir zamanlar mersin dallarıyla örülmüş tacıyla süslü, genç, coşkun, terbiyeli, cilveli bir gelin olduğunu kim anlayabilir? Eskiler için ocak kutsal, onun yanında larelerini ve koruyucu tanrılarını koyuyorlardı. Geliniz, vazife şinas Alman kadınının evi huzurlu, sofrayı kurulu ve aileyi sağlıklı tutmak için kendisini yavaş yavaş kurban ettiği ocağı biz de kutsal tutalım. Bugünkü durumda sefilce mahvolan kadına burjuva dünyasının sunduğu teselli budur. Sosyal koşulları dolayısıyla daha özgür konumda bulunan kadınlar kural olarak kalıtımsal kadınsı karakter özellikleriyle birleşince kendini kesinlikle belli eden tek yanlı ve yüzeysel bir eğitime sahiptir. Çoğunlukla yalnızca dış görünüm ile ilgilenirler, boş şeyler ve giysilerle uğraşır ve yaşam amaçlarını çürümüş bir zevkin doyumunda ve azgın tutkulara düşkünlükte ararlar. Çocuklarla ve onların eğitimiyle neredeyse hiç ilgilenmezler. Onlar için çok fazla çaba ve can sıkıntısı demektir bu. O nedenle çocukları süt ninelerine ve uşaklara bırakırlar ve daha sonraları da yatılı okullara teslim ederler. Olsa olsa kızları süs bebeği, oğlanları ise altın gençlik, pezevenkliğiyle aynı düzeye konulabilecek o aşağılık erkek sınıfı, züppeler bunlardan oluşur olarak yetiştirmeyi görev sayarlar. Aylaklığı ve israfı meslek olarak gören, bu emekçi halkın kızlarını baştan çıkarmada temel pay sahibidir. Kadının nesilden nesile gittikçe daha mükemmele doğru gelişen bazı karakter özellikleri anlatılan koşullarda oluştu. Erkek dünyası bunlarla alay etmeyi sever. Ama buna bizzat kendisine neden olduğunu ve tutumuyla desteklediğini unutur. Kadınların çokça yerilen bu özellikleri arasında şunlar sayılır: korku duyulan hazır cevaplık ve dedikodu düşkünlüğü, en boş ve en önemsiz şeyler üzerine sonsuz konuşmalar yürütme eğilimi, salt görünüş, giyim ve zevk düşkünlüğüne yönelik bir düşünce doğrultusu ve bunun sonucu olarak tüm moda ahmaklıklarına bağımlılık. Ayrıca kendi cinsine karşı kolayca kışkırtılabilen çekememezlik ve kıskançlık, yalana ve çarpıtma sanatına eğilim. Bu özellikler kadın cinsinde genel olarak daha genç yaşlarda kendini gösterir ve yalnızca derecesi farklıdır. Bunlar sosyal koşulların baskısı altında ortaya çıkan ve kalıtım, örnekler ve eğitim yoluyla geliştirilen özelliklerdir. Akılsızca eğitilen biri başkalarını akıllıca eğitemez.